Ayrım 33.
Ali Rıza Vasfi Efendi, Manastırlı ve Manastır Rifai Tekkesi şeyhidir. Meratibi tevhidi, yani derecesini seyyidden, meratibi iddiadı Şeyh Ahmet Safi Efendi'den almıştır. Hilafeti de Safi Efendi'dendir. Kesreti müridani ile, yani dervişlerin çokluğu ile meşhurdur. 1331'de, yani 1914, vefat ederek tekkesine defnedilmiştir. Risalelerini bulamadık. Hoca Abdullah Hulusi Efendi, Mireftelidir. İstanbul'da ikmali tahsil ettikten sonra Fatih civarında Kadı Çeşmesi Medresesi'ne müderris olarak 50 seneden fazla bir müddet tedris ile meşgul olmuştur. Muhammed Nur'a 1288'de, yani 1871, İstanbul'da biat eylemiş ve bilaharede hilafete nail olmuştur. Gayet güzel talik yazdığı cihetle taş basması matbaalarında hattatlık da ederdi. Melami hulefası içinde hakikaten temkin ve irfan sahibi, tarih ve ulumi sairede bilhakkın mütebbi, yani araştırmacı ve alim, şiir ve inşada mahir, zevahire riayetkar, edebi Muhammedi'yi hakkıyla gözeten bir zat imiş. Caminin Miratül Akaedini Türkçe şerh edip tab ettirmiş ve tarifat-ı seyyidi kendisi itmam ederek, yani tamamlayarak tabına muvaffak olmuştur. Bunlardan başka Osmanlıların iptidai saltanatından itibaren Abdülmecid'in zamanına gelinceye kadar gelip geçen Selatin'in, Sadrazam, Şeyhülislam, Kapudağ'ını deryaların tarihi, veladet ve vefatlarını, cülus tayin ve infisallerine birer cetvelle irae eden Esmerül Hadaik isminde bir esiri de vardır. Ki kendi el yazısıyla taş basması olarak 1267'de, yani 1850 tab ettirmiştir. Şeyh Ahmet Safi Efendi, İstanbulludur. Babası Müfti Hamamındaki Rifai Tekkesi'nde metfun meşhur vaiz kara sarıklı şeyhtir. İstanbul'da Şehremin'inde Saray Meydanı'ndaki Rifai Tekkesi şeyhiydi. 1288'de, yani 1871, İstanbul'da Seyyid Muhammed Nur'a mülaki olup biat etmiş, bilaharede halife olmuştur. Asarı yoktur. Takriben 1310'da, yani 1893 vefat etmiştir. Tekkesinde metfundur, yani defnedilmiştir. Vehbi Efendi, Manastırlıdır. Seyyid'den hilafet alan bu zatın alim ve fazıl bir zat olduğunu melamiler rivayet etmektedirler. Başına epeyce adam toplaması istibdat hükümetini şüpheye düşürmekle Trablus garba nefle yedilmiştir, yani sürgün edilmiştir. Menfaasında 5 sene kadar kalıp affedilmiş ve İstanbul'a gelmiştir. 1323'te, yani 1906, İstanbul Beyoğlu Kamer Hatun Camii imamı iken vefat edip Kasımpaşa'da İdrisi Muhtefi'nin sağ tarafına defnedilmiştir. Terlikçi Salih, Abdülkerim Efendi'nin dervişlerindendir. Şehzade başında dükkanı vardı. İlmi olmamakla beraber birçok tasavvuf kitapları okumuş, hafızası kuvvetli olduğundan bunları adeta ezberlemiş, bulunduğu sohbetleri de harfiyen hafızasına almış olduğundan başına birçok kimseleri toplamıştı. Bu zat siyasete de karışmıştır. İttihad-ü Terakki fırkasına girdiği ve hatta mebusluğa namzet ilan edildiği halde bir müddet sonra muhalefete başlamış, nihayet Sinop'a nefyedilmiştir. Avdetinden sonra 1341'de, yani 1924, vefat edip Merdiven Köyü'ne defnedilmiştir. Tahsili olmadığından asarı yoktur. Şair Ahmet Hamdi, Terlikçi Salih Efendi'nin müntesiplerinden olan Hamdi Bey İstanbulludur. Babası Gurebe Hastanesi baş doktoru Ahmet Bey'dir. Türk, Arap ve Acem edebiyatlarına vakıf olduğunu Bursalı Tahir Bey merhum yazmaktadır. Mehmet Bey İstanbulludur. Safi Efendi'den melamet, Muhammed Nur'un oğlu Şerif Efendi'den hilafet almıştır. 1343, yani 1926 Ramazan'ın 17. gecesi vefat etmiş, Edirne Kapusu mezarlığına defnedilmiştir. Osman Şadi Efendi, 1299'da, yani 1882, İstanbul'da tevellüt etmiş, tahsilini Darül Fünan'da ikmal ederek Riyaziyat Şubesi'nden mezun olmuştur. Fransızca, İngilizce, İtalyanca bilirmiş. Mehmet Bey'e intisap etmiş ve Muma İleyh'ten, yani adı geçenden hilafet almıştır. Kaymakam Ahmet Bey, Trablus Garp muhasebecisi Hafız İlmi Bey'in oğludur. İstanbul'da doğmuş, askeri rüştiyede okuyup sonra askeri baytar mektebine girerek mektebi ikmal etmiştir. Birçok tarikatlara girmiş, hatta meşhur Mehmet Ali Hilmi Dede Baba'yı intisap ederek Bektaşi de olmuştur. Nihayet Selanik'te iken taburunun binbaşısı Mahmut Bey vasıtasıyla Seyyid'in hulefasından Doyranlı İbrahim Efendi ile görüşmüş, bilahare Muhammed Nur'a da mülaki olarak hilafet almıştır. Seyyid bu zata Yusuf'um dermiş. Ahmet Bey siyasete de karışmış ve bu hal sebebi münkbedi olmuştur. İttihad-ü Terakki hükümeti tarafından Sivas'a nefyedilmiş, mütarekede İstanbul'a gelmiş, yine itilafçılarla birleşmiş, nihayet Hicaz'a, oradan da Şerif Hüseyin'le beraber Kıbrıs'a kaçmış, 1341'de Kıbrıs'ta vefat etmiştir. Hacı Maksud Efendi Priştinelidir. Seyyid Muhammed Nur oğlu Şerif Efendi ve Abdurrahim Fedai'den süluk görmüş, yani tarikata girmiş ve Muhammed Nur'dan hilafet ahzetmiştir. Erbabı takva ve azimeten olan Maksud Efendi, altı mermer imamı iken 1347 yani 1930 Zilhiccesinde yani kurban ayında vefat etmiş ve Sarı Efendi'nin yanına defnedilmiştir. Daima teheccüd yani gece namazı kılar ve ekseriye nafile oruç tutardı. Tahsili de vardı, hurufiydi. Üçüncü devre melami müritlerinin bazılarının kısa yaşam öyküleri böyle. Üçüncü devre melamilerinin çoğunun hacı olmasının nedeni bu dergâhta toplu hacca gitme ritüelinin olmasıydı. Muhammed Nur liderliğinde melamilerin ilk toplu hacca gitmeleri 1879 yılında gerçekleşti. Muhammed Nur 110 seçkin ihvanıyla Sutrumica'dan yola çıktı. Neden topluca hacca gidiyorlardı? Şu nedenle sordum. Sabet ayıslar arasında hacca gidip gitmemek bölünmelere neden olmuştu. Bir ilgisi var mıydı acaba? Yazılanlara göre Osmanlı coğrafyasının dört bir yanına yayılan melamileri birbirleriyle tanıştırmak, bilgilerini yenilemek için topluca hacca gidiliyordu. Keza benzer hareketi 1884 yılında yine yapmışlar, bu kez 130 melami hacca gitmişti. Hazreti Peygamber soyundan geldiğini belirtip Seyyid asaletini kullanan, ailesi Kudüs'lü, kendisi Kahire doğumlu olan Muhammed Nur, yaşamını sürdürdüğü Balkanlarda hep Türkçe konuştu, Türkçe yazdı. Bir ayrıntı vermeliyiz. Gölpınarlı Melamilik ve Melamiler adlı çalışmasında Muhammed Nur'un Nakşibendi silsilesini, Halveti Şabani silsilesini, Ekberiye silsilesini, Üveysiye silsilesini ve Seyyidlik silsilesini vermektedir. Ancak Seyyid Muhammed Nur'un aile silsilesinin olmadığını kaydetmektedir. Ailesine ilişkin tek bilinenin babası Kudüslü Seyyid İbrahim'in Mısır'a göç ettiği bilgisiydi. Sabetayist Seyyid var mı? Dikkatinizi çekiyor mu? Kitapta ne çok Seyyid var. Bu şeyhlerin hepsi gerçekten Seyyid miydi? Üçüncü Melamilik grubunun kurucusu Muhammed Nur da Seyyid olduğunu söylüyordu. Peki Sabetayistlerin İslam'ın kutsal soy aristokrasisi diyebileceğimiz Seyyidliğe sızdıklarını söyleyebilir miyiz? Evet, Seyyid-i Şerif bir Sabetayist var mıydı? Yanıtı zor bir soru. Seyyid ve Şerif olmanın tek kıstası Hazreti Muhammed'in ailesi yani Ehl-i Beyt'e mensup olmaktı. Ama Ehl-i Beyt'in kimleri içerdiği tarih boyunca hep tartışılmıştı. Şiilere göre bu kutsal soy Hazreti Peygamber'in kendisi kızı Fatma, damadı Hazreti Ali ve iki torunu Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'dan ibaretti. Ehl-i sünnet alimleri ise bu konuda ikiye ayrılmıştı. Kimi bu listeye Hazreti Muhammed'in hanımlarını da katarken bir kısmı hanımlarıyla birlikte amcaları, torunları ve onların soylarını da ekledi. Ancak tüm Müslümanların üzerinde görüş birliğine vardı bu geniş sülale içinde en asil kabul edilenler Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan soyuydu. Osmanlı Devleti'nde Seyyid grubuna girerek maddi ve manevi ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen bir kişi onay almak zorundaydı. Yani iddiasını Nakibül Eşraflık kurulu önünde ispatlamak zorundaydı. Diğer yanda bu kurulun önüne çıkmadan Osmanlı yerel yöneticilerine rüşvet vererek kolaylıkla Seyyid olanlar da yok değildi. Vilayet katiplerine birkaç akçe vererek defteri hakaniye Seyyid yazılmak da imkan dahilindeydi. Bundan başka taklit ve para karşılığı sahte hüccet temini en çok başvurulan yollardandı. Rüya Kılıç sayfa 64. Kaçak yollardan olsa da Seyyid olmanın tek nedeni Hazreti Muhammed soyuna katılmanın verdiği manevi haz değildi kuşkusuz. Bunun yanında işin maddi kazancı göz ardı edilmiyordu. Çünkü Seyyidlerin vergi muafiyeti vardı, vakıflardan yararlanabiliyorlardı. Dolayısıyla söz konusu maddi ayrıcalıklardan da yararlanmak isteyenler Seyyid olmanın yolunu bir şekilde buluyordu. Hz. Muhammed soyundan gelmiş olmanın sağladığı ayrıcalıkların fark edilmesiyle Seyyidlik büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Bu maddi ve manevi kazanç özellikle 16. yüzyıldan halifelik Osmanlı'ya geçtikten sonra insanları o kadar cezbetti ki Seyyid sayısında patlama yaşandı. Osmanlı Devleti sıkı tedbirler almak zorunda kaldı. Yönetim Nakibül Eşraflara Anadolu ve Rumeli'de zaman zaman teftişler yaptırmıştır. Bu teftişlerde seyyidlerin ellerindeki seyyidlik hüccetleri kontrol edilip defterlere kaydedilmişti. Söz konusu kontrollerde sahte oldukları tespit edilen seyyidlik belgeleri ve yeşil sarıklar toplanıp yetkililere teslim olunmaktaydı. Teftişler esnasında çok sayıda müteseyyid tespit edilmiş, içlerinde bazı Nakibül Eşraf imzalarının taklit edildiği sahte hüccetlere de rastlanmıştır. Örneğin Konya Nakibül Eşraf Kaymakamına 38, Adana Kaymakamına 10 ve Antep Kaymakamına 65 sarık teslim edilmişti. Halep Kaymakamına teslim olunan sarık adedi ise 300'dür. Adı geçen eser sayfa 68. Sonuçta öyle durumlarla karşılaşıldı ki örneğin Diyarbakır'ın 15 mahallesinde 75, Niğde'nin 7 mahallesinde 18 seyyit vardı. Osmanlı bu teftişlerine rağmen sahte seyyit meselesinin önüne geçemedi. Hep söylenir ya, Osmanlı'nın son döneminde İstanbul Beyazıt Meydanı'ndaki arzu haciler, soy ağacı düzenleyerek isteyen kişiyi seyyid statüsüne yükseltiveriyorlardı. Arap, Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut, Sabetayist olmanız önemli değildi hani. Sabetayist Halife. Yazmam gerekiyor, bu çalışmada her şeyden şüphelendik, özellikle herkesin doğru bildiği her şeyden. Sabetayistler arasında seyyid var mıydı sorusunun şimdilik yanıtı yok. Sadece şüphelerimiz olabilir, o kadar. Kuşkusuz bu soruyu sormamızın özel bir anlamı var. Tempo dergisi araştırmacı yazar Aytunç Altındağ ve İslamcı yazar Mehmet Şevket Eygi ile ilginç bir röportaj yaptı. Önce yazar Aytunç Altındağ konuştu. Hilafet Kurumu Büyük Orta Doğu Projesi'nin devam ayaklarından biri olarak yakın zamanda hayata geçecek. Laisizm başka, sekülerizm başka. Fransız tipi laisizm Türkiye'ye dar geliyor. Anglo-Sakson yasalarından yola çıkılarak hazırlanan bir sekülerizasyon projesi Türkiye'ye uygun. Hilafet, Diyanet'in üst kurumu, İslam diniyle ilgili kararların alınabildiği bir yer. BOP yürürlüğe girdiği zaman bu da gerçekleşecek. Patriğin ekümenik yapılma isteği de buna bağlı. Yavuz Sultan Selim hilafeti Mısır'dan alınca patriğe de ekümenik olma hakkını verdi. Günümüzde ters gelişiyor. Önce patrik ekümenik olacak, sonra hilafet kurulacak. Yazar Altındalı, İslamcı Mehmet Şevket Eygi de destekledi. ABD ve Avrupalılar İslam dünyasını ehlileştirmek için hilafeti yeniden kurmak istiyorlar. Sabetaycıların Diyanet İşleri Başkanı ve halife adayları bile var. Bu iddiayı yazar Altındağ doğruladı. Sabetaycıların halife adayları vardı, öldü. Yeni aday büyük tartışmalara yol açar. Bu yüzden isim zikretmek doğru olmaz. 3 Haziran 2004. Ne günlere kaldık. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın işlerinden sorumlu danışmanı Mehmet Akif Bekir'in Erdoğan'ın Harfleri adlı kitabından bir aktarma yapmak istiyorum. Başbakan Erdoğan Musa peygamber soyundan geliyor. Abdullah Gül de yoldaşı ve iktidarı paylaştığı kardeşi Harun'a benziyor. Milliyet Gazetesi 30 Mayıs 2003. Ama danışman yazara göre bu sadece benzetmeydi. Kan bağı yoktu. Karakteristik özellikleri ve hayat mücadeleleri birbirine benziyordu. Akif Bekir'i anlayabiliriz. 10 Eylül 2004 tarihinde gazeteci Ali Kırca Başbakanlık konutunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir röportaj yaptı. ATV'den yayınlanan röportaj sırasında ekranda bir görüntü dikkat çekiyordu. Başbakanın oturduğu koltuğun hemen yanında Atatürk tablosunun altında bulunan sehpa üzerinde Yahudilerin kutsal yedi kollu şamdanı menora vardı. Yahudilerin kutsal yedi kollu şamdanını Başbakanlık konutuna kim neden koymuştu? Yahudilerin kutsal yedi kollu şamdanının gösterilmesinin nedeni dekor değildi herhalde. Mutlak bir nedeni olması lazım. Ama ne? Başbakanlıktan bu konuda hiçbir açıklama gelmedi. Söz başbakanlıktan açılmışken son günlerde Türkiye gündemine getirilmeye çalışılan bir habere dikkatinizi çekmek istiyorum. Halifeliğin TBMM tarafından kaldırılmasının üzerinden 82 yıl geçti. Son günlerde alttan alta konuşulan bir konuyu siz de duymuşsunuzdur. Deniyor ki, Allah adında insanlara verilmiş hilafet kaldırılamaz. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi de hilafeti kaldırmadı. Meclis sorumluluğuna bıraktı. Yani TBMM hilafeti kaldırmamış, kendi sorumluluğuna almıştı. Bunu tek düşünen Türkiye'deki bazı isimler değil. SİA geçen yıl global geleceği haritalamak, Mapping the Global Future adlı bir rapor hazırladı. Kendi internet sitesinde de olan bu rapor, dünyanın 2020 yılına dair öngörüleri kapsıyor. 4 bölümden oluşan raporun bir bölüm başlığı ilginçti. Yeni hilafet. SİA 2020 yılına kadar İslam dünyasının hilafeti yeniden kuracağını iddia ediyor. Büyük Orta Doğu Projesi hilafet kurumu olmadan kurulamazdı. ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Genelkurmay Başkanı Richard Myers, Irak Merkez Komutanı John Abizaid'in İslam dünyasına ilişkin demeçlerini dikkatle dinleyin. Kökten dincilere karşı Müslümanları bir araya getirmenin tek yolunun hilafet olduğunu söylüyorlar. Ilımlı İslam'ın büyük temsilcisi. Düğmeye basıldı bile. 3 Mart 2006'da hilafetin kaldırılışını protesto eden binlerce Endonezyalı hilafet isteğiyle yürüyüş yaptı. Türkiye medyasında son halife Abdülmecid'in sürgündeyken halifeliği para karşılığı sattığı şeklinde haberler çıkıyor. Hep konu konuyu açıyor. Halk İslamı denilen tasavvufi tarikatlara kısa bir ara verelim. Çünkü hilafet denince pek ilgisi yok ama benim aklıma hep yüksek İslam'ın en büyük temsilcisi Şeyhülislam geliyor. Hiç düşündünüz mü? Kim bu Şeyhülislamlar? Şeyhülislam Hanedanlığı. Efendi kitabında Yahudi dönmesi Şeyhülislam'dan bahsetmiştik. Anımsatayım, Sabetay Sevi Edirne Sarayı'nda sorgulanırken tercümanlığını saray başhekimi Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi yapmıştı. Hekim Hayatizade Moşe ben Rafael Abravanel, doğumu bilinmiyor, ölümü 1692, adlı bir Yahudi dönmesiydi. Bazı kaynaklarda adı Cerrah Kasım Paşa diye geçiyordu. Gershom Scholem Hayatizade'nin sultanın kız kardeşiyle evli olduğunu yazıyor. Sabetay Sevi Mesih mi sahte peygamber mi, sayfa 338. 1665 Temeşvar Macaristan, 1670 Erzurum valiliği yapmıştı. Sonra sarayda Osmanlı'nın 25. Ekim başısı olarak 23,5 yıl hizmet görmüştü. Oğlu Müderris Ahmet Efendi'ydi. Bu oğlundan iki torunu vardı. Hekimbaşı Müderris Mustafa Feyzi ve Hekimbaşı Mehmet Emin Efendi. Ailede hekim çoktu. Kızını talebelerinden Hayatizade Süleyman Efendi ile evlendirmişti. O da hekimdi. Hekimbaşı Müderris Mühtedi Mustafa Feyzi Efendi'nin oğlu Ahmet Efendi de hekimbaşıydı. Dipnot. Dönem Avrupa'sının Salamanca, Coimbra, Batova, Bologna, Pisa ve benzeri ünlü tıp okulları vardı. Osmanlı hekimbaşıların kaçı bu okullardan mezundu acaba? Çok az. A. Mavro Cordato, P. Panagioti gibi. Osmanlı'da hekim deyim yerindeyse usta kalfa çırak ilişkisiyle yetişiyordu. Ve hekimbaşılık bilgi ve tecrübeyle değil kulis faaliyetleriyle gerçekleşiyordu. Dönme doktorlar yetişene kadar sarayda Yahudi hekim sayısı çok ağırlıktaydı. 1604 yılının Ruz namçesinde 63 Yahudi, 21 Müslüman hekim kayıtlıydı. Oran ileri yıllarda Hayatizade gibi Müslüman hekimler lehine değişecekti. Ama sarayda Sultan II. Murat döneminde Yahudi İshak Efendi ile başlayan Yahudi hekim bulundurma geleneği hep sürecekti. Hayatizade'nin diğer oğlu Hekimbaşı Mehmet Emin Efendi, ölümü 1748, Osmanlı tarihinde bir ilki gerçekleştirecek, hekimbaşılıktan Şeyhülislamlığa geçen ilk kişi olacaktı. 5 Nisan 1746'da Osmanlı Devleti'nin 65. Şeyhülislamı olacaktı. Fakat görevinde 6 ay 20 gün kalabilecek azledilecekti. Mekke kadılığını isteyecek Sultan 1. Mahmud isteğini olumlu karşılayacak ama Mekke'ye giderken yolda vefat edecekti. Moşe ben Rafael Abravanel sarayın başhekimi olabilmek için Yahudilikten Müslümanlığa dönmüştü. Saray vaizi Kürt Hatip yazdığı risalede bütün yeteneklerine rağmen İslam ile şereflenmediği sürece Hayatizade'nin padişaha hekimlik yapamayacağını yazmıştır. Ve Hayatizade ancak Müslüman olduğunda padişahı tedavi edebilmiştir. Mark David Bayer, Toplum ve Bilim Vergisi, sayı 83, sayfa 216. Bu nedenle Hayatizade'nin çocukları ve torunları Müslümanlığı ne kadar içselleştirmişlerdi tartışılır. Yahudi dönmesi Şeyhülislam tek örnek vaka değildi. Doğum tarihi bilinmeyen ve asıl adı Mehmet bin Feramerz bin Ali olan Şeyhülislam Molla Hüsnef Efendi'nin soyu hakkında rivayetler var. Kimine göre Tokat civarındaki Türkmen Arsak kabilesinden, kimine göre ise İslam'a geçmiş soylu bir Fransız ailesinin çocuğu. Tarihçi Taşköprüzade ise babasının Rum olduğunu belirtiyor. Feramerz yani Molla Hüsnef Efendi 1460'ta Fatih Sultan Mehmet tarafından Şeyhülislamlığa atandı ve 20 yıl bu görevde kaldı. Ayasofya'da müderris olarak bulunduğu dönemde aralarında Şeyhülislamlık görevini en uzun süre yürüten din alimlerinden Zembilli Ali Efendi, Muhammed Şah el Fenari gibileri olan öğrencileri sabahleyin topluca evine çağırır, birlikte kahvaltı yaparlardı. Pek çok köle ve cariyesi olmasına rağmen onları kendi hizmetinde kullanmaz, evini kendi süpürürdü. Bu niteliklerine bakınca Şeyhülislam'ın Fransız soyundan geldiği akla yakın geliyor. Ne dersiniz? Birinci bölümde Aaron Candiotti'nin yaşam öyküsünü anlatırken Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi ile Mason Üstadı Şeyhülislam Mustafa Hayri Ürgüplü'nün akraba olduğuna kısaca değinmiştik. Dipnot. Bu Şeyhülislam dünürlüğüne bir ekleme daha yapabiliriz. Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar'ın torunu Faire'nin kızı Betül Mardin'in görümcesi, Haldun Dorme'nin kız kardeşi Güler Hanım'ın eşi, Şeyhülislam Aşir Efendi'nin torunu Profesör Doktor Said Cemil Yiğit'in oğlu Muhtar Yiğit. Sabetayist Karakaşi cemaatinin manevi lideri Cavit Bey, Şeyhülislam Ahmet Muhtar Efendi'nin oğlu Necmettin Molla ile çok samimiydi. Üstelik bu samimiyet sıradan değildi. İngilizler İstanbul'u işgal ettiğinde Cavit Bey'i saklandığı yerde ziyaret eden isimlerden biriydi Necmettin Molla. İlginçtir, Salah Birsel'den öğreniyoruz ki Cavit Bey bir başka Şeyhülislam, Cemalettin Efendi'nin oğlu Muhtar Bey ile de çok samimiydi. Muhtar Bey'in iddiatçılarla ilişkisi sonradan maliye vekili olan Cavit Bey ile başlamıştır. Daha Şemsül Marif Okulu'ndayken bu okulu Selanikli Abdikamil Efendi kurmuştur. Cavit Bey ile şeker şerbet olmuştur. Cavit Bey ise Selanik'e gittikten sonra bile İstanbul'a her gelişinde günlerin çoğunu Muhtar Bey'in evinde geçirmezse yapamaz. Cavit Bey meşrutiyetle İstanbul'a geldiğinde de bu dostluk sürgit olur. Salah Birser, Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, 1982, sayfa 66. Cemalettin Efendi, 1848-1917, ikisi İttihatçılar döneminde olmak üzere 4 kez Şeyhülislamlık makamına oturtulmuştur. Sultan II. Abdülhamit döneminde 17 yıl bu görevinde kalan bir Şeyhülislam'a İttihatçıların bu kadar güvenmesinin sebebi neydi? Şeyhülislamlar çok ilgimi çekiyor. Hicri ustası Şair Eşref, Mason Musa Kazım Efendi Şeyhülislam olunca şöyle yazmıştı. Adetiler ile hükümetimiz benzeti devleti Yehuda'ya, babı fetvayı da çıfıtlık edip verdiler ila nihaye Musa'ya. Şimdi bu girişi yapmamızın nedenine gelelim. Şeyhülislam deyince sizin aklınıza ne geliyor? Dini ve uhrevi yetkileri olan din bilgini. En önemli görevi fetva vermek olan devlet görevlisi. Osmanlı halife padişahlarının siyasal, ekonomik, kültürel her alandaki kararlarında etkili olan nüfus sahibi dini otorite. İslam dininin başı halife sultana vekalet eden din bilgini, protokoldeki yeri padişah ve sadrazamdan sonra geliyordu. Mahkemelerden medreselere, vakıfların denetiminden kadı ve müderrislerin terfi atamalarına kadar geniş bir görev alanı bulunan Şeyhülislamlar, aynı zamanda bilginlerden oluşan meşihat makamının da başıydı. Resmi törenlerde istisnasız hiç kimseye ayağa kalkmayan Osmanlı Sultanı sadece Şeyhülislam için yerinden doğrulurdu. Ve Şeyhülislam diğer görevliler gibi padişahın el ve eteğini değil yakasını omzunu öperdi. Şeyhülislam hakkında sanıyorum az çok bilgi sahibi olduk. Peki görev yetki tanımı yapmaya çalıştığımız Şeyhülislamlar hakkında başka ne tür bilgileriniz var? Biliyoruz ki Şeyhülislamlık makamına oturacak kişinin Müslüman olması şart. Yukarıda iki örneğini gördüğümüz Şeyhülislamların kökeni Yahudi veya Hristiyan olabilir ama zaten yaptığı işi gereği İslam olmaları şarttı. Sadece Osmanlı Sarayı'nda değil, dünyanın diğer imparatorluğunda da insanlar iyi, güçlü makamlara ulaşmak için dinlerinden dönüyorlardı. Osmanlı sadrazamlarının çoğunun devşirme, dönme olduğundan artık haberdarız. Peki ya Şeyhülislamların kaçı dönmeydi? Bilmiyoruz. Ne yazık ki bu konudaki özverili çalışmalar bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ve daha acısı bu yazarların tarih anlayışları ve yöntemleri bizim tahlil yapmamıza yetecek olguyu sunmuyor. Ama bu bizim sorular formüle etmemize engel değil.